Ayrım 32.
Kalkıp tıraş oldu, giyindi ağırdan. 6'yı geçiyordu evden çıktığında. Sessizdi sokak, kediler dolaşıyordu. Bir adam görünüp kayboldu sokağın öte ucunda. Çıktığı apartmana, öteki kapılara, evlere iyice bakıyordu inceler gibi. Gece dönünce bulamam mı bir de? Adı da yok sokağın, bir yerde yazmıyor. Bu bizim merdivenli eski demir kapı. Şu karşıki iğri baca, ilerideki şu taş basamaklar, üstte de istavroz gibi elektrik direği. Tamam, kolay unutmam. Bu sokağı sağa saptım mı Beyoğlu'na çıkar doğru. Sola aşağı kıvrılıp Çukurcuma'ya doğru inerken, kararmış günü bitirip yorgun argın evlere çekilmenin sessizliği vardı sokaklarda. Akbaş'tan Tophane'ye yürürken karşısına çıkıveren tütüncüden gazete alıp pardesüsünün iç cebine soktu. Tophane'de Necati Bey Caddesi'nden Karaköy'e doğru yürüdü ağır ağır. Trafik tıkanmıştı Karaköy'de. Tramvaylar sıra sıra dizilmiş, arabalar saptıkları domuz sokağında saplanıp kalmışlardı. Çakılı araçların arasından salı pazarına geçti. Köşedeki Baylan Pastanesi'ne baktı. Polisin izlediği gün sığındığını anımsadı buraya. Girip bir pasta yemek istedi. Tezden vazgeçti. Pastaya mastaya verecek paramız yok artık. Tünele yürüyen kalabalığa baktı, girmedi. Kapalı bir yerde kıstırılmak vardı. Salı pazarından Azap Kapı'ya uzanan daracık üst yolda çabuk çabuk yürüyüp Sokullu Mehmet Camisi'ne vardığında tek tük yağmur damlaları düşmeye başlamıştı. Köprü başına çıktı otobüse binmek için, vazgeçti. Yapacağını yaptı bize yağmur. İki damladan mı kaçacağız? Yürüdü Atatürk Köprüsü üzerinde. Ortalarına gelince durup tepedeki Süleymaniye'nin karşılarındaki yeni caminin, arkalarda yükselen Ayasofya'nın boşlukları kabartan gölgelerine baktı. Haliç'in karanlık sularına baktı bir süre. Polis bastırsa birden aşağıya atlayabilir miydi? Yüzmek biliyordu ya, pardesü, pavuçlar, tüm giysilerle böyle. Hem yüzüp de nereye çıkar, nereye kaçarsın? Dönüp yöresine baktı, iki başına göz attı köprünün. Tek tük gelip geçenlerle hızla koşturan araçlardan başka bir şey yoktu. Kim çıkacak da kim tanıyacak beni? Yürürken aklına takıldı. Fatih'e uğrasaydı bir, tam sersemlik. Yapacağından mı? Döndü, araçların seyrelmesini kollayarak karşı yanına geçti köprünün. Durup bir süre daha baktı Haliç'in karanlık sularına. Azap Kapı'ya doğru yürüdü. Köprüden ayrılıp da tepe başına doğru yokuşu çıkarken biraz ilerisinde duran bir ciple çakılıp kaldı birden. İki resmi polis atladı cipten. Şoförle bir şeyler konuşup yolun karşısına doğru yürüdüler koşturur gibi. Cip gazlayıp indi köprüye doğru. Bir anlık duralamadan sonra yürümeye başlamıştı o da. Ter basmış gibiydi sırtını. Ne saçmaydı ya. Resmi giysili polislerden korkmuştu. Polislerden miydi? Karşısında duruveren ciptendi ürkmesi belki de. Durmak olur mu? Hiç bozmadan yürüyeceksin. Onu biz de biliyoruz düşününce. Güdüsel tepki bu. Bir daha yapmayız. Utandırıcı ürkeklikten aklanma çabasıyla güven gösterisinde bulunur gibi sallanarak ağır ağır yürüdü tepe başına. Tarla başına saptığı yol ayrımında. Yağmur damlaları sıklaşıp ahmak ıslatana dönüyordu. İyi yürümüştü. Aylardan sonra yaptığı bu gezintiyle şimdi dönmüştü işte İstanbul'a. Kapandığı izbe katta, maviliğine, gezinen küme küme ak bulutlarına, kırmızı güneşine özlem içinde, daha kim bilir nice günler ancak böyle geceleri buluşabilecekti bu güzel kentle. Aman ne özveri, özveri mi dedik, İstanbul'u seviyoruz dedik. Gündüz de çıkarsın, düşünürüz ileride. Beyoğlu'nun ara sokaklarında gezinerek eve vardığında ona geliyordu. Beyoğlu kalabalık, çoğu ara sokaklar gibi çevreyi kollayıp dolanarak girdiği apartmanın sokağı ıssızdı. Merdivenleri çıkıp eve girince kapıyı usulca kapatıp zinciri taktı. Işığı yakmadan kulağı merdivenlerde bekleyip dışarıyı dinledi bir süre. Çıt yoktu. Soyunup salona geçti. Gene yakmadı ışığı. Oturup öylece kaldı bir süre. İşler rayına oturacaktı nasıl olsa. Sinirlerini bozmadan beklemesini bilmekti sorun. Kalkıp elektriği açtı. Çıkardı gazeteyi, göz gezdirdi bir. İngiltere'nin savaş suçluları listesinde Hitler'in, Göring'in, Göbels'in, Himmler'in adlarının bulunduğunu söylemiş Churchill. Avam kamerasında. Hele o gün bir gelsin. Yunanistan'da tatsıza gidecek gibi işler. Polonya'da karışık. Varşova'da başkaldıranlar 63 gün dayanmışlar. Sonra ezildiler. Destan gibi direnmiş adamlar. Kızıl Ordu'da Vistül'ün karşı kıyısında. Alman savunmasını aşamadılar demek. Bir şeyler yiyip yatmalı. O gece de iyiydi uykusu. Sonraki günler gecelerde durağan. Biraz kaygılı, zaman zaman can sıkıntısı yüklü bir akış içinde birer ikişer geçip gitmeye başlamıştı. Hafta sonunda sabahın erken saatinden beri gözünü kulağını diktiği kapıdaki anahtar sesiyle yüreği küt küt atmaya başlayıp da elinde torba kağıtlarıyla seher girince günlerin tüm acılı kiripası akıp gitmişti üstünden. Paketleri kapı dibine bırakıp dakikalarca öpüştüler Özlem'le. Peki ya haberlerle gelmemişti seher. Bu hafta yapılan yazılı sınavı kağıdını abuk subuk yanıtlarla donatmıştı. Suratlar bir karıştı kağıdı okuyan öğretmenlerde. İstanbul'dan ayrılmamak için sınıfta kalıp bir yıl daha okumaktı istediği. Bu yol yol muydu bilmiyordu. Günlerce düşünüp onu bulabilmişti. Yıl içinde öyle parlaktı ki notları, bu işe öğretmenler de ne anlam vereceklerini bilemiyor olmalıydılar. Belli değildi daha ne olacağı. Asıl tatsız haber Süheyla ile ilgiliydi. Mithat'la büyük bir kavga kopmuştu aralarında. Parasını çalmış gene Mithat bunun. Seher'e para getirmek için harcamalardan ufak ufak ayırdıklarını bir yana koyuyormuş gizlice. Bir çiçeklik varmış, onun altına saklıyormuş. Bir de bakmış ki yok paralar. Anlamış o orospu çocuğunun çaldığını. Ağzına geleni saymış. Hırsız pezevenge. Dövmeye kalkmış Mithat onu. O da kolonya şişesini indiriyormuş kafasına. Omuzuna gelmiş herifin. Durdu, dalgın kaldı bir süre. Durumu hiç iyi değil o kızın dedi. Çok üzülüyorum. Çok da acıyorum. Para mara istediğim de yok. Getirme, param var diyorum. Aklına takmış işte. Gülerek konuşurken bakıyorsun ağlıyor. Deli gibi. Hüzün çökmüştü, sustular. Belirsizdi, tatsızdı her şey. Beklemenin gerginliği kemirip duruyordu sinirlerini. Sonraki hafta başında daha önce kararlaştırıldığı biçimde Unkapanı Köprüsü'nün öte başında buluştukları gece Yürü'deki haberlerde iyi değildi. Polisin salıverdiği mazlumdan kuşku duyulmaya başlanmıştı. Bir iki yalanını yakalamışlardı. İyice sarsılmıştı güvenleri. Buluşmalara uzun bir süre ara vereceklerdi Halil'le de. Bir başka yoldaş gelebilirdi bir dahaki buluşmaya. Mazlumun yarattığı kuşkulu durum üzerine görevliler arasında değişiklik yapma gereği duyulmuştu demek. Sana para vereceğim şimdi. Sakın yakalanmayacaksın Halil yoldaş dedi Yuri. Almayıp da ne yapacaktı? 800 liraymış. Yuri'den ayrılınca yakalanma olasılığı üzerinde düşünerek köprüyü geçmiş, karartmanın yeni kaldırıldığı Alacalı Salı Pazarı sokaklarından Karaköy'e yürüyordu ki çevreyi tarayan polis ekibiyle burun buruna geliverdi. Şaşaladı bir. Çevirdikleri birilerinin üstlerini arayıp kimlik denetimi yapıyordu polisler. 15-20 metre ilerideki karanlık köşede. Bir yan sokağa saptı hemen. Görmüştü polisler. Dur diye bağırdı biri. Düdük sesleriyle birileri koşmaya başladı ardından. Ok gibi fırladı sokakta. Ne yaptığını, niye yaptığını bile düşünmeden Galata'nın daha önce hiç görmediği, girmediği, Ceneviz artığı, karanlık, çakul çukul sokaklarında deli gibi koşuyordu. Tramvay caddesini bir anda bölüp karşıya attı kendini. Karanlık sokaklara daldı gene. Ayağını taşa çarpıp tökezledi bir ara. Düştü düşecek bir iki adımdan sonra doğrulup yüreğinin başına bir sancı oturuncaya kadar koştu. Bitkin duralayıp arkasına baktı. Kimse yoktu görünürde. Göze batmamak için sağı solu kollayıp çabuk çabuk yürüyerek, kiminde koşturarak yokuş yukarı tırmanmaya başladı. Gecenin bu saatinde pek kimseler yoktu sokaklarda. Ürkeye kapılmıştı biraz da. Duraladı mı peşinden birileri geliyor duygusuna kapılıyor, ayak sesleri duyar gibi oluyordu. Kule dibi altındaki bir sokağı soluk soluğa dönüp yüksek kaldırımı keserek dili bir karış dışarıda bir üst sokağa çıkınca şaşkın durup kaldı. Lüsyen'in evinin sokağıydı burası. Lüsyen'in biraz ilerideki apartman katında soluk bir ışık vardı. Sokağın alt başından da geliyorlardı işte. Lüsyen'in oraya canını bir attı mı kurtulmuş demekti. Kulak kabarttı birden. Gerçekten birileri geliyordu alt sokaktan koşturur gibi. Kuruntu muruntu değildi. Fırlayıp daldı karşıdaki apartmana. Aralık duran paslı demir kapıyı gene aralıklı bırakıp karanlık girişte duvarla kapı arasındaki daracık köşeye sığındı. Sokağı gözlemeye başladı. Biraz sonra yan yana iki adam geçti kule dibine doğru. Görevliye benzemiyorlardı pek. Yanılmamıştı. Sokağın sonuna doğru durdurulmuşlardı. Sesler geliyordu. Kimlik denetimi yapıyordu birileri. Uzanıp baksa mıydı? Ne gerek var, belli işte. Bir de görürlerse, sinip beklemeyi sürdürdü sessizce. En kötü yere gelmişti. Galata genel evleri yöresi buralar. En sıkı denetim alanı polisin. Sırtına ter basmaya başlamıştı bu soğukta. Yüreği çarpıp duruyordu. Yukarı çıkmaktı en iyisi. Lucien şimdi suçüstü yakalanmış gibi duraladı birden. Lucien'e gitmek istiyorsun sen. Saçmalama be. Durumu görmüyor musun? Görmez olur muyum? Kandırma kendini. Nasıl geldin bu sokağa? Koşuyordum bir rastlantı. Bırak bu numaraları. Bilinçaltın sürükledi seni buraya. Sıçmışım bilinçaltına da üstüne de şimdi. Polisin eline düşeceğiz. Buyur çık öyleyse. O geniş yaylı karyolada Lucien sımsıcak sardı mı bir? Ne polis ne denetim. Yukarı çıksam da yatmam ki. Soluğu kesilir gibi kaldı birden. Ayak sesleri yaklaşmıştı iyice. Geliyor herifler. Gelsinler. Nereden görecekler beni? Aralık kapıyı itelerlerse bir de. Biri gelse şimdi apartmana. Ben burada hırsız gibi. Birinci kata çık bari. Karanlık merdivenleri parmaklarının ucuna basarak çıktı çabucak. Lucien'in kapısında durdu. Aşağıdaki sokaktan konuşmalarla karışık ayak sesleri girip doldu apartmana. Biraz sonra uzaklaşan seslerle ne dendiği belli olmayan konuşmalarda sönüp gitti ağır ağır. Tehlike geçmiş miydi? Dakikalarca bekledi karanlık merdiven üstünde. Ağır ağır inip sokağı dinledi yeniden. Aralık kapıdan uzanıp baktı. Çıt yoktu bomboş sokakta. En kısa yoldan eve atmalıydı kendini. Tam çıkıyordu ki kapıdan durdu. Eksik bırakılmış bir şeyin ağırlığı vardı üstünde. Döndü, ağır ağır çıktı merdivenleri. Lucien'in kapısında durdu. Elini zile uzattı, gene durdu. Yapmaması daha iyi değil miydi bunu? Dönüp gitse miydi usulca? Dönemezdi. Sonra düşünürdü artık iyisini kötüsünü. Bastı zile. İçeriden kapıya yaklaşan ayak sesiyle de ürker gibi oldu. Tuttu kendini. Kaçacak değildi ya. Kim o? Lucien'in sesiydi. Toparlanıp benim dedi. Kimsiniz sorusunu bekledi bir anlık sessizlikte. Ardından çekilen sürgüden sonra açıldı kapı. Gülümser yüzünde şaşkın bir sevinçle Lucien çıkıverdi karşısına. Önü açık kimono vardı üstünde. Hoş geldin deyip içeri aldı Halil'i. Pardesüsünü alıp vestiyere astı. Koridorda önü sıra yürürken bak şu işe dedi istersen inanma. Önceki gece düşümde gördüm seni. Çiçek pasajındaydın gene. Pantolonunda buruşuktu. Durdu, dönüp pantolonuna baktı gülerek. Ütü sıcak, çıkar, hemen bir ütü vurayım ona. Sağ ol dedi Halil, o kadar vaktim yok. Şaşırmış gibiydi Lucien, ses çıkarmadı, ışığı açık. Atölye odasına girerken, benim de yarına yetiştirmem gerekli iş var elimde dedi. Bitti gibi, yanımda biraz oturup beklersen tamamdır. Aç mısın? Hayır, sağ ol. Şunu bitireyim de, portakal peltesi yaptım, dolapta, onu yeriz. Tezgahın ardına geçti Lucien. Parmağını diliyle ıslatıp kızgınlığını yokladığı ütüyü mavili bir giysinin eteklerinde bütün gücüyle sımsıkı bastırarak gezdirmeye başladı. Anlat bakalım. Biraz şaşalamıştı Halil. Ne anlatsındı? Hiç de böyle karşılanacağını düşünmemişti bir kez. Olağanüstü bir işe giriştiği sanısıyla gerilen sinirleri, kızın şu kendinden güvenli sözleri, tezgah başına geçip özenle yürüttüğü çalışmasıyla pörsüyü vermişti. Kemikli omuzlarına dökülmüş dağınık saçlarını sarkıtarak abanır gibi eğilip kızgın ütüyü kumaşın üstünde özenle ağır ağır kaydırırken bir yandan da onun diyeceklerini dinlemeye hazır olduğunu bildirmesi Halil'in içine sindiremeyeceği bir üstünlük kazandırıyordu Lucien'e. Beşiktaş'taki ayakkabıcı Hüseyin Usta'yı anımsadı birden. Lucien'in ütüyü sımsıkı kavramış incecik parmaklarında, Hüseyin Usta'nın ipliği mumlayan kemikli ellerini, damarlı bileğini görür gibi oldu. Niye bu kadar uzattın, uğramadın hiç? Uyanır gibi doğruldu. Bilmem dedi Halil, bir kısa sessizlikten sonra ekledi. Şimdi de geçiyordum, ışığını görünce, başını ütüden kaldırıp bıyık altı gülümser gibi baktı Lucien. Bu gülücüğü yanıtlama gereği duymuştu. Kule dibinde bir arkadaş var, ondaydım. Sessizce işine dönüp bitirmeye koyuldu Lucien. Bitirdi biraz sonra da, ütünün fişini çekti. Özenle katlayıp tezgah üstünde bıraktı giysiyi. Hadi içeri geçelim dedi. Önden yürüyüp elektriği yaktı. Konuk odasına aldı Halil'i. Çıktı. Çekingen bakışlarıyla gözden geçirdiği oda ilk gördüğü gibiydi Halil'in. Ceviz orta masasının, duvarları kaplamış çerçeveli resimlerin, evin değerli çanak çömleğini toplamış, camlı büfenin tartışmasız egemenlik kurduğu en büyük odası evin. Ne yapacaklardı şimdi? Biraz oturup çıkacaktı. Ne yapacaklardı başka? Bir tepside pelte kaseleriyle Hüseyin girinceye kadar sürüp gitti kendi kendisiyle kavgası. Az şekerli, mayhoştu pelte. Dolapta soğutulmuştu. Sıcak bir şeyi yeğlerdi doğrusu. Söylesene sıcak bir şey istiyorum de. Bak kızın gözlerine, o da bekliyor sıcak bir şey istemeni. Karınla kavga mı ettin? Dalgınlığından biraz şaşkın uyandı Halil. Yo dedi, nereden çıkardın? Şeytansı bir gülümsemeyle bakıyordu Lucien. Karşısındaki sandalyede ayak ayak üstüne atmıştı. Çıplak bacaklarını çağrı çıkarır gibi ağırdan sallıyordu. Sen çok kötü yalancısın Selim dedi. Evliliğine de inanayım mı bilmiyorum. Kendine de yalan söylüyor musun? Güldü. Halil de gülümsedi. Akıllı bir kız bu. Ben de akıllıyım. Bazı küçük yalanların yararlı olduğunu bilecek kadar akıllıyım. Bu kadın istiyor beni. Sen söyle doğruyu. Söyleyeyim. Doğru bu işte. Bitirdiği pelte kasesini masaya bırakıp kalktı. Sağ ol Lucien dedi. Eline sağlık. Pek nefisti. Geç kaldım ben. Şaşırmış gibiydi Lucien. Daha bitirmediği peltesini masaya bırakıp kalktı o da. Kalmıyorsun demek dedi. Evet kalmıyorum Lucien'ciğim. İnandın mı şimdi? Çok çekicisin. Gitmem gerek. Yalan da olsa inanıyorum ben. Söyledim dedi. Kapıya yürüdü. Önden çıkıp koridorun ışığını açtı Lucien. Sessiz yürüdüler koridorda. Uzanıp pardesüsünü aldı Halil'in. Tuttu giymesi için. Alıp kendi giydi Halil. Yüzünde her vakitki gülümsemeyle sokak kapısında duran Lucien, Halil'in uzattığı elini sıkıp bıraktı hemen. Gene beklerim dedi. Bu kadarlık bile olsa gel. Olur gibisine başını salladı gülümseyerek. Hoşça kal deyip çıktı Halil. İçindeki mutlu güven yerini kuşkulu bir korkuya bırakmıştı karanlık sokağa çıktığında. Yüreği sıkı sıkı kollayarak yan sokaklardan geçip eve geldiğinde kan tere batmıştı buz gibi gecede. O hafta sonu okuldaki belirsizlikten üzüntüyle gelen Seher'i kucaklarken tüm suçluluk duygusundan arınmış gibiydi içi. Tutamayıp Seher'e her şeyi anlatacaktı neredeyse. Senden başka hiçbir kadın tutamaz beni Seherciğim, biliyor musun bunu? Ben biliyorum. Taslamam biliyor musun? Taslamam ne demek? Taslamam bir şey var mı bu dünyada? Yakalayabilirsen insana yakışır mutluluklar var. Yolunu akıllıca çizmek var bir de. Daha seyrek çıktı o geceden sonra. Yöreyi kollamaya daha çok özen gösterdi. Galata çevresine de adım atmadı. Havalar iyice soğumuştu. Soba yakamıyorlardı. Odun alıp aşağıdaki odunluğa yerleştirerek gereğinde yukarı çıkarmak olacak şey değildi. Buz gibi evde, yatakta gazete ya da hafta sonları Seher'in okul kitaplığından aldığı kitapları. Çoğu romandı. Okumakla geçiyordu günleri. Seher'in durumu belirsizliğini koruyordu. Sınıfın başarısız olan tek öğrencisine bir sınav hakkı tanınması için bakanlığa yazı mı yazılmış ne, gelecek yanıta göre işlem yapılacakmış. Bu anlamsız bekleyiş içinde Seher'den çok onun sinirleri bozulmaya başlamıştı. Nazilerin tüm cephelerde bozguna uğramalarına karşın siyasal gelişme hiç de sevindirici görünmüyordu. Churchill, Eden, Stalin, Polonya Başbakanı Mikołajczyk baş başa Polonya sorunu üzerinde günlerce çalışmışlar. Dostum, savaş arkadaşım Mareşal Stalin ile bu kadar uzun, içtenlikli görüşmelerde bulunabildiğim için büyük bir sevinç, mutluluk duyuyorum demişti Churchill geçen aylarda Moskova'dan ayrılırken. Şimdi de Yunanistan'da yemedikleri nane kalmıyor. Herifler kalleş, her vakit oldukları gibi iki yüzlü. Nasıl olacaklardı ya? Sen nasılsın onlara karşı? İşler tam rezilliğe döndü Yunanistan'da. Ne olmasını bekliyordun? Roosevelt'in seçimi kazanıp yeniden cumhurbaşkanı seçilmesine çok sevinmişlerdi. Kar soğuğunun bastırdığı bir gecede eve dönüp Yunanistan için Amerikan Dışişleri Bakanı Stettinius'un sözlerini okuyunca yırtıp atacak oldu gazeteyi. En aşağılık biçimde Churchill'i destekliyordu herif. Yunan halkı seçimle ne isterse olurmuş da şimdi İngiliz ordusunun dediği olurmuş. Seçimde bırakırlar istediğini yapmaya halkı da. Elas'ın başkomutanı General Sarafis savaşa başlarız demiş. İngiliz'in katır generali Scobie. Gitmez böyle, bir kavga kopacak sonunda. Kaçınılmaz bir kavga. Naziler de onu diyor, onu bekliyor. Onlar bok yemiş, götlerini kurtarma çabasında onlar. Önce o pislik temizlenecek yeryüzünden, sıra öteki temel pisliğe gelecek sonra. Onlarda da bin bir oyun. Daha şimdiden göstermeye başladılar dişlerini. Ne kılıklara gelecekler, süsleyip püsleyip, ne faşizmler yutturacaklar demokrasi diye kim bilir. Süsleyip püsledikleri de yok. Yunanistan'da eskiden Almanların emrinde çalışan Nazi ajanları, şimdi İngilizlerin adamı. İngiltere'de, Amerika'da, meclislerde kimi milletvekilleri bas bas bağırıp söylediler. Eski faşistlerle işbirliği yapılıyor dediler, gazeteler verdi. Hükümetler tınmıyor. Neyine kızıyorsun oğlum? Bilmiyor muydun böyle olacağını? Bilmesem girer miydim bu kavgaya? Kapitalizm var oldukça, yığınları kandıran azgın ulusçuluk, çıkmazı aşılıp, emekçi sınıfların, katmanların el ele, uluslararası egemenliği kurulmadıkça ne acılar biter bu dünyada, ne de insanca yaşanabilir. Güzel, bunu biliyorsun. Kapitalizmde buyurun oturun diye kimseye bırakmaz yerini kolay kolay. Onu da biliyor musun? Onu da biliyoruz. Öyleyse sızlanma ikide bir, her şeye hazır ol. Hazır değiliz sanki. Uyanık olup açık vermeyeceksin bu itlere. Onu da biliyoruz. Biliyorsun da, biliyordu da, aygıtın bavulu niye duruyordu Necla'nın orada? Polis onu bir bulur da uyanırsa kıza saldıracaktı. Kızı konuştururlarsa Turgut'a. Parçalarlardı oğlanı. Gidip oradan almaları gerekmez miydi o bavulu? O da akıl işi görünmüyordu. Kafasında burgu gibi dönüp duran kötü olasılıklarla umarsız dalmıştı ki gene duraladı. Üçüncü sayfanın dibine. İki ince satırla sıkıştırılmış bir habere takıldı gözü. Üzücü bir kazada yaşamını yitiren şarkıcı Sitare toprağa verilmiş. Kazayı yapan şoför aranıyormuş. Anlamamış gibi kaldı önce. Ağır ağır bir bıçak gömülüp oturdu yüreğine. Karanlıkta acı acı zırlayan telefon sesiyle gözlerini açıp da düşte olmadığını anlayınca kızgınlıkla kalktı. Mithat'sa yüzüne kapatacaktı hergelenin. Açar açmaz karşılaştığı ağlamaklı kadın sesiyle duraladı birden. ''Kusura kalmayın Galip Bey, hastaneden telefon açtım. Hüsnü Bey'' deyince yerli yerine oturdu her şey. ''Şerife Hanım'dı, son nefesindeymiş Hüsnü Bey. Galip Bey'i görmek istiyormuş ölmeden önce. Geliyorum efendim'' deyip kapattı. İki adımlık yoldu Gümüşsuyu Asker Hastanesi. Saate baktı, sabahın 4'ü. Yıkanıp giyindi çabucak, fırladı. İlk kez görecekti birinin ölmesini. Acımadan çok ürkeklik, biraz da kızgınlık vardı içinde. Ne diye çağırtıyordu bu adam şimdi? Geçen hafta sonu uğramıştı en son. Belliydi gidici olduğu. Aslında kuru dala benzeyen adam erimişti iyice. Bir deri bir kemik yatıyordu. Sıkıcı bir sessizlikte karşılıklı bakışmadan, adet yerini bulsun diye söylenmiş tek tük sözcüklerden öte bir şey konuşmamışlardı. Asıl tatsızı da ağır ağır sallanarak için için ağlayan Şerife Hanım'ı görmekti. Kocası ölünce kadının koparacağı yaygaraya dayanmak vardı bir de şimdi. Nöbetçi kulübesinde durdurup sordular kapıda. Hüsnü Melek Bey'in adını verince uyarılmış olmalılar, hemen aldılar içeri.